Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
Günaydın.
Dinleyicilere merhaba. Aynı zamanda.
Evet, bu her zamanki gündem yoğunluğuna ilaveten bir de dünyanın en sıcak günleri başladı. Onu da haber verelim istedim. Yani raporlarda
evet,
var.
Evet, alabiliyoruz. Yani burada bir gün öncesine göre saat, yani aynı saatlerde 10 derece artmış durumda şu anda Antalya.
Evet, meteoroloji 8 derece ülke genelinde fark ettiriyor pazartesinden itibaren diyor.
Evet, yani, Bill McKibben de yazmış yani zaten hararet başlıklı yazısında Mayıs'ın da en sıcak yıl ay olarak kayda geçmesiyle beraber 12 ay peş peşe dünya rekorları kırdı ve şimdi yaz dönümü, yaz gün dönümü diyelim, solstice diyorlar işte ona, başladı ve dünyanın %70'inin kara toprakları olarak kuzey yarı kürede olduğunu ve dünya nüfusunda %90'ının kuzey yarı kürede olduğunu ve kuzey yarı kürede bir cehennemin yaşanmakta olması ihtimalini kuvvetle öngörüyorlar yazarlar. Bakalım nasıl haberler vereceğiz diye öyle bir başlangıç yapmak istedim size de.
Evet. Yani siyasi gelişmelere bakalım dedik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi AKP'yi içeren, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Irak ve Suriye için sürekli tekrar ettiği harekat, askeri harekat yine gündeme geldi. Bilhassa Suriye için, Rojava bölgesi için. Çünkü burada elimizdeki günlerde işte bir yerel seçim yapılması söz konusu. İsterseniz bunlara vaktimiz yeterse ekonomide sözde bahar havası esiyor. Ona da değinebiliriz.
Evet, yaz havasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile başlıyoruz değil mi? Kızılcahamam toplantısı.
Evet. Yani işte hafta sonu bunların zaman zaman olan Kızılcahamam toplantısı yapıldı. Tabii bu toplantının gündemi yerel seçim başarısızlığın üzerine değerlendirme arayışıydı. Genelde bu toplantılar işte ilk baştan çok geç yapılan toplantılar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yerel seçim değerlendirmeleri çok ağır işledi. Değineceğiz ona da. Şimdi 23. yılında bu ayda galiba şeyini kutlayacak, yıl dönümünü kutlayacak Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi bu parti devlet haline gelince bu rejimin katıldığı partiye de yansımış durumda. Partiye ve rejime egemen olan anlayış aktif katılım istemiyor partilerden. Yani daha çok bu tür partilerde suskunluğa ihtiyaç oluyor. Yani sessiz, gönüllü bir çoğunluk üzerine gidiyor. Yani aktif katılımı istemiyor parti devlet. İtaat yeterli oluyor. Dolayısıyla yanlışları görmezden gelinmesi isteniyor. Böyle olursa da ödüllendiriliyorsunuz zaten partide. Dolayısıyla seçim yenilgisi de çok ciddi bir şekilde konuşulmadı şu saate kadar. Böyle değişiklik talebi isteyenler falan ama var ama yeterince de konuşmuyorlar. AKP tarihine baktığımızda bu 23 yılda AKP içinden gelen, geç gelen, zamansız gelen muhalefet de işe yaramıyor. Biz bunu gelecekte deva örneğinde gördük. Yani parti yönetimine bayrak açmanın zamanlaması önemli. Şimdi şu ana kadar seçimden sonra işte bütün bu kayıtlarımızın nedenlerini inceleyeceğiz falan dendi ama iki tane MYK oldu. İşte bu toplantı Kızılcahamam oldu. Belediye başkanlığında bayramda dinleyeceklermiş. Sürekli işte değerlendiriyoruz, raporlar hazırlıyoruz. Minvalinde dönüyor. Sonbaharda da yani yakında belli olacak tarihi büyük kongresini yapacak Adalet ve Kalkınma Partisi. İşte bu arada bir değişim yapıdır dolaşıyor. Ama partinin genel başkanı böyle bir mesaj vermiyor açıkçası. Ciddi bir mesaj vermiyor. Ama partinin içinden 2002 ruhu işte fabrika ayarlarına dönüşmek. Aslında fabrika battı, haberleri de var ama işte bu tekrar edilip duruyor. Çünkü parti devleti olmuş durumda. İşte zamanın ruhuna göre yeniden çalışmak gibi sesler de var. Bunların içerisinde işte Efkan Ala, parti genel başkan yardımcısı, bu çözüm sürecinde ofsaytta kalan bakan, yani Dolmabahçe mutabakatını yapıp ondan sonra Erdoğan'ın tarihten sonraki o sürücü yürüten önemli isimlerden biri, partide genel başkan yardımcısı. Gerçekten AKP'nin yakın tarihinde zaman zaman bu gafları duyduk. Yani işte fabrika ayarları, Ankara kriterleri, Kopenhag kriterleri, işte Ankara kriterleri de yolumuza devam edeceğiz. Yeniden AB, işte araştırıyoruz bütün bu işte ekonomide adaletli güven sağlayacağız falan. Yani o kadar çok kez tekrar edilen 22 yıl içerisinde bu sözler, reformlar gündeme alacağız, değişim falan. Dolayısıyla inandırıcı gelmiyor yani. Hani yalancı çoban hikayesine döndü. Bu durumlarda böyle gerçekten reform süreçlerinin yeniden başlayacağını söylemek ne Adalet ve Kalkınma Partisi tabanına ne de iç ve dış kamuoyuna inandırıcı gelmiyor. Yani işte bahsettikleri başlıklara baktığımızda, yani 22 yılda bugüne kadar neredeydiniz? Bir de temelde en önemli husus, demokratikleşme lafı edilmiyor. Yani Türkiye katı bir otokratik rejim içerisinde bir anayasaya ihtiyaç olduğu söyleniyor ama demokratik bir anayasadan söz edilmiyor. Dolayısıyla değişim denilen olan rejimle ilgili bir irtibatlandırılarak ortaya konmuyor. Ayrıca yani bu anlamda da inandırıcı gelmiyor. Bir danışıklı dövüş manzarası veriyor. Yani saraydaki Mehmet Uçum'la Efkan Alan'ın sözleri birbirleriyle uzaktan yakından ilgisi olma görünmesine karşın, yani aslında inandırıcı bir değişim süreci gibi bir şeyin olmayacağını zaten Selim de görüyor, bunu da hep söylüyoruz. Ama bunu biraz daha izleyelim. Yani rejimin değişmesine savunan yok, partinin yönetim hakkında değişim o zaman zaman oluyor zaten ve muhtemelen de olacak. Ama esas AKP açısından iç ve dışta, bilhassa da dışta sürdürdüğü politikaların değişmesini MHP olmadan yapamayacağını da görüyoruz. Yani parti politikalarının, yani diyelim ki değişim istiyor, iç ve dış politikada değişik yönlere değişim sağlamak istiyorsa bunun MHP'ye rağmen değiştirmesi imkansız gibi gözüküyor. Yani MHP ile AKP'nin iç ve dış politikada manevra yapma kabiliyeti ciddi olarak kalmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunun için de MHP ile ittifakının sona ermesi lazım. Diyelim ki değişim olacak ama bugün bunlar birbirlerine mecburlar. Dolayısıyla AKP, MHP bahsiyle Erdoğan iktidarı aslında bir de şöyle bir süreç var. Yani önemli bir bölümü destursuz fütursuz dezen bir 22 yıllık iktidar sonucunda devlet organlarıyla da yek vücut haline gelmiş durumda. Bu ülkede kanunsuzluk kanun haline geldi. Dolayısıyla bu destursuz fütursuz tek vücut hali ne zaman dağılır? Cezasız kalmakta mı dağılır? Siyasi bir olarak cezasız kalmakta mı dağılır? Bunlara iyi bakmak lazım. Dolayısıyla MHP ile münasebeti bu derecede devam ettiği müddetçe AKP politikalarında değişim zor, kilitlenmiş durumda kalıyor. Dolayısıyla bu düğümde karmaşıklaşıyor. Peki MHP'nin yerine kim neyi ikram edecek?
Daha pardon, tam ona geçmeden Ali Bey bir şey sorabilir miyim?
MHP'nin ikram edeceği meseleleri bir düşünecek AKP ve Erdoğan. Muhtemelen sonbahara kadar da bu kongre süreci içerisinde bunlar üzerine yoğunlaşacak.
Ben de şeyi tam sormak istiyordum. Şimdi bu Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili olarak çok sayıda skandal nitelikteki, işte hem Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak, hem de ondan sonra işte bir takım mafya bağlantılarının ortaya çıkmasıyla ilgili olarak bazı önemli sorunlar çıktı Milliyetçi Hareket Partisi içinde ve devam da ediyor bu sorular. Peki bu mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kızılcahamam toplantısında ve kendi içinde muhalif tırnak içinde sesler olarak bu konulara Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bulunduğu açmazlara değinenler oluyor mu acaba?
Açıktan olmuyor. Yani biraz önce partinin nasıl bir parti olduğunu, gönüllü körlüğe dayadığını görmezden geldi. Yani bu asker partilik, yani otoriter partilerde bu yaşanır, görünür. Bunlar daha çok farklı kanallardan dile getirilmeye çalışıyor. Açıktan bir bayrak açmayı göremiyoruz ama dile getirenler yok değil, var. Ama yani böyle ne bileyim normal bir demokratik rejimde olması gereken parti içi muhalefeti göremiyoruz. Genelde bu bir baskılanmış durumda oluyor bu tür partilerde. Dolayısıyla değişik senaryolar hakim oluyor. Bu senaryolar iyi polis, kötü polis senaryoları olabiliyor. Ama rahatsızlık olduğu muhakkak. Ama bu rahatsızlıkta ortaklaşa ortaklaşa gelindi. Yani de ikame edecek bir mekanizma da şu anda tasarlanmış değil. Aslında şöyle bir şey var. Yani baskı rejimi kuranlar rejimi değiştirebilir mi kendi rejimini? Yani sonuçta buna Türkiye'de bir örnek var. 1900 tek parti sonrası işte Hikmet İnönü'nün başkanlığındaki tek şef, milli şef rejiminin İkinci Dünya Savaşı sonrasında rejimi değiştirme gayretleri bir emsal teşkil edebilir mi? Sonuçta 50 yıllık siyasi hayatında Hikmet İnönü yani tek parti rejiminden, milli şeften, muhalefete, oradan ortanın sonuna kadar bir soluna kadar uzanan bir çizgi demişti. 50 yıllık bir siyasi hayatı oldu bu Türkiye'de Hikmet İnönü'nün. Buna öykünenebilir mi? Tabii koşullar, şartlar farklı. Orada bir İkinci Dünya Savaşı parametresi var. Ondan sonra yeni dünyanın yapılanması var. Dolayısıyla yani AKP'nin değişimi bugünkü rejim içerisinde kalarak değişim değil zaten. Rejimin değişmesi de AKP'nin değişmesi demek. Dolayısıyla meseleyi rejim üzerinden bakıp değerlendirdiğimiz mi? Ne yeni anayasa sözleri ne de AKP'deki değişim sözleri çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bir de bir şey var, yani siyasette özellikle işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanının Erdoğan'ın ziyareti, işte normalleşme, uzlaşma gibi başlıklarla nitelendirildi. Yani bunu da çok abartılı yaklaşanlar oldu ama gerçekten içinde bulunduğumuz rejim ve bu ortaklık, AKP-MHP ortaklığı bir normalleşme en önemli engel teşkil ediyor. Ve biz o zaman da söylemiştik. Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'ın ve iktidarın oyun planının içerisinde düşme tuzağına düşebilir mi diye sormuştuk. Yani nitekim bir açıklaması var Erdoğan'ın, Özgür Özel'in. Yani o da şeydi, birkaç şekildeydi. İşte Erdoğan'ın istemez mi demek diye zam yapsın ama yapamadı. Ülke büyük krizde, para yok, yapamadı. Erdoğan emekli maaşına zam yapabilmesi için 17 bin lira yapmam, 680 milyar lira para lazım dedi. Şimdi bu Erdoğan'ı aklayan, destekleyen bir yaklaşım. Talihsiz bir muhalefet lideri için sözler. Yani bu anlamda baktığımızda o makbul bir muhalefet tuzağına düşme ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Nitekim Erdoğan da muhalefete görüşürüz ama kırmızı çizgilerimiz var diyor. Kırmızı çizgiler mesela Demirtaş'ı ziyaret edecekmiş Özgür Özel ve mesela önümüzdeki günlerde Suriye için düşünülen harekata yaklaşım kırmızı çizgi muhtemelen. Bunun gibi hususlar var. Dolayısıyla yani Baykal'da Kılıçdaroğlu CHP'yi önemli ölçüde sağa yatırdılar. Bir tuzak da var. rejim içerisindeki makbul muhalefete yeni yönetim yani Erdoğan'a muhalefeti yatırmasından endişe duyanlar da var. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani otokrasiyle zamansız ve verimsiz diyaloglar otokratın oyun sahasına geçerek demokrasiye demokratikleşme pek mümkün değil. Bunu görmek lazım. Yani adım atılırken diyaloglar içerisinde seçimlerin yapılmış olması yeterli konusu değil. Anayasal bir demokrasi olmanın dediği üzerinden gitmek gerekiyor. Sadece bir seçimin yapılması değil, diyalogların bunun hukukun üstünlüğü üzerinden, kuvvetler ayrılığı üzerinden yürümesi gerekiyor. Özgürlüklerin güvence altına alınması üzerinden yürümesi gerekiyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu sürecin yönetilmesi önemli. Sadece işte ziyaretlerin olması yeterli bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşındırır. Tehlikesinin olduğunu da belirtelim.
Evet,
kadar değineyim, yani kesiyorum. Biraz da şu şeye değinelim diyorum yani. Suriye meselesi, Kurban Bayramı öncesi yani sürekli Erdoğan askeri tatbikatta ve şeyde tüm açıklamalarda şeyden değiniyor yani Kuzey Suriye ve Irak'a 60-30 ila 60 kilometrelik bir hattın güvenli bölge, tampon bölge oluşturulmasından söz ediyor. Bu arada Kuzey Suriye, Rojava bölgesinde de yerel seçimler olacak. Bu yerel seçimlerden bir Türkiye çok hoşlanmıyor, hiç hoşlanmıyor ve bunu da belirtiyor. Bu yerel seçimlerin bu kadar karşıtı olması hemen yani baktığımızda kumalara yani yazılığına çizilene takip ettiğimizde Suriye liderinin Rojava özel yönetimiyle bir teması başladı. Yani Suriye yönetimiyle bir diyalog süreci başladı ve oradaki adımların birkaç ay içerisinde çözüme ulaşmayı hedefledikleri söyleniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yani bir seçim olması şu anda Rojava yönetimi Amerika Birleşik Devletleri de dahil dünyada hiçbir devlet tarafından tanınmış değil. Ama seçimler tanınma anlamında ve Suriye yönetimiyle masaya oturacak Rojava Kürtlerinin elini güçlendirecek bir husus. Dolayısıyla onlar bunu önemsiyorlar. Tanınmıyor ama mesela İsveç'te geçen hafta Rojava yönetimi AB yetkilileriyle bir araya gelmiş. Yani hem seçimlerin ilişkin bir destek arayışı içerisinde oluyor. Bu arada İsveç'in de işte NATO'ya kabulü ile ilgili hususu hatırlatalım. Yani bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin işte Rojava yönetimine karşı dünyadan da işte Birleşik Devletler'den özellikle o da hareket edemiyor. Hava saldırılarında bulunuyor sürekli ama kara harekatı yapamayışı Türkiye'nin nedenlerinden başında şey geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rojava yönetimiyle IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği geliyor. Ama son dönemde işte bu konularda da bazı gelişmeler var. Yani ABD bu seçimlerin yapılmasını istemediğini Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Rojava seçimlerinin zamansız olduğunu ve gerekli koşulları olmadığını belirterek buna karşı olduğunu söyledi. Bu da Erdoğan yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ile son dönemde girdiği ilişkileri açısından elini bir anlamda kuvvetlendirdi. Ama yani bir taraftan işte Esad'ın Kürtlerle diyalog ve iç sorunlarımızı biz kendimiz çözeriz parametresi duruyor. Bu diyalog devam ediyor. Yani dolayısıyla Rusya'nın da Ukrayna ile bir anlaşı yapıyor ama Rusya'da burada varlığını hem Türkiye'ye hem de bölgeye hissettiriyor. Dolayısıyla Türkiye yine yani Kürtler ve Türkler yani Kürtler orada Amerika'nın desteğiyle ayakta durabiliyorlar Rojava yönetimi. Kürtler Türkiye ABD ile anlaşırsa Kürtler Rusya'ya dönüyor. Suriye yönetimiyle arayış diyalog içerisinde oluyorlar. Türkiye NATO ve ilişkilerindeki yumuşama Rusya ile Türkiye'nin sertleşmesine yol açıyor. Ama iki taraf da birbirine bağımlı. Nasıl MHP ile AKP bağımlı, Rusya da Türkiye'ye bağımlı. Yani Türkiye ekonomisi pek çoğunluğu Rusya'ya bağımlı. Rusya da ambargoları da Türkiye üzerinden deliyor. Ticaretini dünyayla bu şekilde sürdürüyor. Aslında Rusya'ya daha da bağımlı. En büyük dış ticaret açığımızı da ekonomide Rusya'ya veriyoruz.
Ali Bey, tam buyurun. Biterken yani bir iki dakikamız kalmışken şeyi de sormak istiyorum. Yani bir Kuzey Irak'a müdahale konusunda bir çeşit seferberlik yetkisine benzer şeyler aldığını da gördük Cumhurbaşkanı'nın doğrudan dolayı. Bunu duyabiliyor musunuz?
Sizin sözlerinizin sonu kayboluyor. Yani orada bir zorluk çekiyorum ama anladım. Seferberlik.
Evet, yani Kuzey Irak'ta müdahalede bu yetki alması şeyin Cumhurbaşkanı'na yetkiler verilmesi bir çeşit seferberlik ilanının dahi Cumhurbaşkanı'na yetki olarak bağlanmasının bu Kuzey Irak'a yapılabilecek olan müdahaleyle bir ilgisi var mı diye soracaktım.
Şöyle, biliyorsunuz bu tür harekatlar için meclisten tezkere çıkarılıyor. O çıkarıldı, var yani. Hükümetin elinde, Cumhurbaşkanlığının elinde var. Burada düzenli zaten orada Türkiye'nin bayağı bir askeri, subayı, yöneticisi bulunuyor o bölgede. Ayrıca sınır bölgesinde konuşlanmışlar var. Hava kuvvetleri var. Karşıda bir hava kuvvetleri yok ama Türkiye'nin hava kuvvetleri. O zaten iki devi belli bölgeleri bombalıyor, bombalamaya ABD müsaade ediyor. Yani kara harekatına müsaade etmiyor. Yani geçen günlerde de gene oldu hatırladığım kadarıyla bir iki gün öncesinde. Bu seferberlik daha kapsamlı bir şey. Yani daha büyük bir şey. Ve o iç koşulları da bağlayan bir olay. Şu anda yani bunun için bir seferberlik ilan etmesine ihtiyacı yok. Elinde tezkeresi var. Yani bu tezkerelerde de hükümete en büyük desteği ana muhalefet verdi geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla ama seferberlikte geçen hafta konuştuk. Seferberlik tüzüğü yönetmelik haline geldi. Orada artık bütün başka yapılar, kurullar devreden çıkarıldı. Tek yetki Cumhurbaşkanı'nda toplandı. Bu da yani değişim dediğimiz bir böyle şey dolaşıyor. Eylül'de böyle bir değişim olmayacağını her anlamda günlük hayatımızdan ya da meclisin gündemine bakarak da görebiliyorsunuz. Her anlamda baskı rejiminin kurumsal. Ha, baskı rejimi Türkiye'yi doğru dürüst idare edemiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde müthiş aksamalar, politikalar iflas etmiş durumda ama bu çıkış yolu olarak da rejimin değişimi masaya getirilmiyor. İçerideki bir takım düzenlemeler masaya getiriliyor. Zaten biraz önce de söylediğim gibi yani genel olarak dış politikada bir yumuşama örneğin gerçekleşecekse bunda AK Parti için isteği olsa bile ortağının razı edilmesi önemli. Bütün politikalarda bu iki geri yapı, iki gerici parti, otokrat parti özdeşleşmiş durumdalar ama kendi aralarında 2015'ten bu yana bu Sinan Ateş olayı da dahil olmak üzere çok kez içiştiler, birbirleriyle kapıştılar ama iktidarın ikame edeceği başka bir yapı olursa ki onu yaratmaya çalışacaktır diye umuyorum ama onu yarattığında da öyle bir ikame imkanı bulduğunda da Türkiye'nin demokratikleşeceği anlamına gelmiyor. Benim kanaatim böyle.
Evet. Evet, bu şekilde de maalesef ekonomiye de değinecektik ama pek fırsatımız kalmadı, zamanımız kalmadı. Bu noktada burada bitirelim isterseniz.
Tamam, iyi yayınlar size.
Çok teşekkür ederiz Ali Bey.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşça kal.